Rut 2. bölüm 3. ayette ise böylece Rut gidip tarlalarda orakçıların ardından başak devşirmeye başladı. Bir rastlantı sonucu kendini Elimelek'in boyundan Boaz'ın tarlasında buldu diye yazıyor. Eğer o gün Rut'u Beytlehem'den dışarıya tarlalara doğru yürürken görseydiniz, hangi tarlaya gideceğini bilmeyen küçük bir kızı görmüş gibi olacaktınız. Rut Boaz'ın tarlasına giden yolu nasıl bilecekti? Onun Boaz'ın tarlasına gitmesi çok önemliydi. Eğer Boaz'ın tarlasına girip orada onunla tanışmış olmasaydı, o zaman İsa'nın doğumu Beytlehem'de gerçekleşmeyebilirdi. Evet, İsa Beytlehem'de değil de başka bir yerde doğardı bu kez. O zaman geceleyin koyunlarını bekleyen çobanlara yerlerinde kalmalarını, çünkü İsa'nın Beytlehem'de doğmayacağını söyleyecektik. Bu nedenle Rut'un doğru tarlaya, yani Boaz'ın tarlasına gitmesi çok önemliydi. Peki doğru tarlayı nasıl bulacaktı? Ben Beytlehem'e yaptığım ziyaret sırasında kentin dışına çıkıp tarlalara doğru yürümüştüm. Tabii Rut'un gittiği yönden yanlış bir yöne gitmiş olabilirim ama öyle de olsa onun gittiği yerden pek o kadar uzakta sayılmazdım. Yürürken Rut'u düşündüm. Boaz'ın tarlalarının olabileceği konusunda geleneksel bir kanı vardı. Ve Beytlehem'den aşağıya inildiğinde sağda ve solda görülen tarlaların bir zamanlar Boaz'ın tarlaları olduğu söyleniyordu. Beytlehem o eski günlerde tipik bir Filistin kasabasıydı. O zamanlarda bütün köyler ve kasabalar genellikle bir tepe üzerine kuruluydu ve haliyle Beytlehem de bir tepe üzerine kurulmuştu. Tepeden aşağıya inildiğinde verimli bir ova görünümünde olan yerler Boaz'ın tarlalarıymış. Evet, o gün Rut Beytlehem'den dışarı çıkıp gittiğinde hangi tarlaya, kimin tarlasına gideceğinden habersiz bir şekilde yola çıkmıştı. Bakın, kutsal yazılar Rut'un rastgele Boaz'ın tarla hissesine girdiğini yazmaktadır. Evet, Rut rastgele tesadüf eseri Boaz'a ait olan tarlalardan birinde çalışmaya girmişti. Bu tamamen bir rastlantıydı. Ama bu tesadüf olayı yine de şu soruyu akla getirmektedir. Rut'un doğru tarlaya gitmesi bu kadar önemliyken kimse söylemediği halde Boaz'ın tarlasına nasıl oldu da gidebilmişti? Tanrı ona doğru tarlayı oklarla mı tarif etmişti acaba? Yoksa çeşitli işaretlerle mi ona kılavuzluk etmişti? Yoksa gökten bir ses mi duymuştu Rut? Hayır, Rut hiçbir yerden bir ses duymamıştı. O zaman herhalde bir rüya görmüş olmalı diye düşüneceksiniz. Ama Rut böyle bir rüya ya da görüntü görmemişti. O zaman bu kız nasıl oluyor da bir sürü tarlanın içinde Boaz'ın tarlasına gidebiliyordu? İsterseniz Rut'un kendisine soralım. Rut, sen o kadar tarla arasında doğru tarlayı nasıl bulabildin? Rut da hayır, ben bulmadım, oraya rastgele gittim diyecekti. Evet, Rut oraya rastgele gitmişti. İnsan açısından bu böyleydi ama Rab açısından böyle değildi. Rab Rut'u Boaz'ın tarlasına gitmesi için yönlendirmişti. Rut bunun farkında bile değildi belki ama Rab kendi isteğini bu yolla gerçekleştiriyordu. Rab'in isteğine göre Rut Boaz'ın tarlasına gitmeliydi ve aynen öyle oldu. Bazı insanlar Tanrı'nın isteğini insanlar özel kanallar yoluyla, telgraf ya da acele posta servisi gibi yollarla ilettiğini düşünüyorlar. Hayır, Tanrı bu yollarla çalışmaz. Onun yöntemleri bizim yöntemlerimize benzemez. O hiç kimseyi bizim sandığımız gibi yönlendirmemiştir. Tamam, eski antlaşma dönemlerinde Tanrı'nın bazı kişileri direkt bir şekilde yönlendirdiği, onlara yol gösterdiği doğrudur. Ama Rut bunlardan birisi değildi. Bence Rut'un bu yöndeki kararı etkili olmuştur. Örneğin, Tanrı Yunus peygambere, Yunus 1. bölüm 2. ayette kalk Ninova'ya, o büyük kente git demişti. Yeremia ve Hezekiel peygamberlere de seslenin, bağırın demişti. Ama size şunu söylemek istiyorum. Tanrı'nın bu peygamberlere söylediği, yapmaları gereken şeyler Rut'un doğru tarlaya gitmesi kadar önemli değildirler. Çünkü İsa Mesih'in Beytlehem kasabasında doğması bütünüyle Rut'un doğru tarlaya gitmesine dayanmaktaydı. Bütün atılan bu adımların gerisinde Tanrı'nın kendisinin var olduğu kuşkusuzdur. Rab istediğini gerçekleştirmek için insanların adımlarını pekiştirir. Onlara yön verir. Tanrı'nın bizlere birer yol haritası vermesini bazen istemiyor değilim. Bazen keşke elimizde böyle bir harita olsaydı diye düşünüyorum. Bazı insanlar da bugün sanki ellerinde böyle bir harita varmışçasına konuşmaktadırlar. Rab benden öyle yapmamı istedi ve ben de Rabbin istediği gibi yaptım. Ya da Rab bana dedi diyen kardeşlerle bazen karşılaşıyoruz. Keşke ben de o kadar kesin konuşabilseydim. Ama bugün Rab bize sözü aracılığıyla konuşuyor. Tanrı'nın sözü şu anda elimizdedir. Tek gerçek ve güvenilir kaynak budur.
Yıllar önce iki topluluktan birden iki teklif almıştım. Hangisi için karar vereceğimi bilmiyordum. Size gerçeği söylüyorum. Yüzüstü yere çöktüm ve Rab'den bana hangi teklifi kabul edeceğimi göstermesini istedim. Bana bir rüya falan göstermedi. Daha sonra dua edip hangisinin onun isteği olduğu konusunda yüreğime esenlik vermesini istedim. Biraz zaman geçince bulanıklık dağıldı ve bu kararlardan birini kabul ettim. Verdiğim kararın doğru bir şey olduğunu hissediyordum. Tanrı'nın senin yaşamına ilişkin isteği konusunda eğer onun sana bir köşe başında trafik lambalarıyla ya da işaretleriyle veya gökten bir sesle yol göstereceğini sanıyorsan yanılıyorsun dostum. O bunu bu yollarla yapmaz. Birilerinden bunlara benzer tanıklıklar duyduğum zaman bu kişilerin kafayı yediklerini ya da birbiriyle gırgır geçmek istediklerini düşünüyorum. Ama durun, insan bir şeyin Rabbin isteği olup olmadığını biraz zaman geçtikten sonra daha kolay anlayabilir demiştik. Bazen Tanrı bizim yanlış yola girmemize bile izin verebilir. O zaman da çok yanlış kararlar alabiliriz. Ve bu bize pahalıya mal olabilir. Ama insan atmış olduğu bir adımın yanlış olduğunu anladığı zaman hemen geri dönebilir. Hiç kimse ve hiçbir şey kişinin bu yanlıştan geri dönmesine engel olamaz. İki seçenekten, iki yoldan birinin yanlış olduğunu anladığınız zaman diğer seçeneğe doğru hemen geçebilir ya da geri dönüp doğru yoldan yeniden başlayabilirsiniz. Evet, Rabbin isteğinin sizin için ne olduğunu anlamak biraz karmaşık ve zor görünse de onun isteği altında yaşamak kadar esenlik verici bir şey daha yoktur. Rabbin isteği her zaman bizim için rahat ve kolay şeyler olmayabilir. Hele Rut için hiç de kolay ve rahat değildi. Eğer o gün Rut'un karşısına çıkıp da ona doğru tarlaya gidip gitmediğini soracak olsaydınız size, neden söz ettiğini bilmiyorum diyecekti. Ve yine ona, peki neye dayanarak o tarlayı seçtin de bir diğerini seçmedin diye soracak olsaydınız, size şöyle diyecekti. Bu konuda dua ettim. Bu sabah evden çıkmadan önce Rab'be dua ederek beni yönlendirmesini ve kendi seçtiği yere götürmesini istedim. Nereye gideceğimi, hangi yoldan gideceğimi bilmiyordum. Ama yine de devam ettim yoluma. Sonra iri başakları olan bir tarladan geçerken durdum. Tarlada ürünleri devşiren yoksul kimselerin sayısı o kadar çok değildi. Bu nedenle tarla sahibinin cimri biri olduğunu düşündüm. Ama biraz daha gittikten sonra ne gördüm? Birçok yoksul kişi tarlada ürünlerin geri kalanlarını toplamaya çalışıyordu. Hemen bu tarla sahibinin cömert bir adam olacağını düşündüm ve benim de böyle bir tarlayı bulmaya ihtiyacım vardı. Çünkü Moab ülkesinden gelen biri olarak ben bir yabancı, dışlanan biriydim. Kovulmak istemiyordum. Seçtiğim tarlayı işte bu nedenle seçtim. Evet, Rut böylece doğru tarlaya gitmişti. Herhalde melekler bile Rut bir hata yapar da yanlış tarlaya gider diye tüm yol boyunca tedirginlikle Rut'u izliyordu. Sonunda Rut'un Boaz'ın tarlasına gitmesiyle herhalde hepsi şöyle bir oh çekmişti. Yönetim ve denetim Rabbin ellerindedir. Bir yandan Rut'un şüphesi veya tedirginliği, öte yandan ise her şeye yön verebilen Yüce Tanrı, Rut yanlış yapsa dahi eminim o Rut'un bu yanlışını kendi isteği doğrultuda değiştirecekti. Zamanımızın Rabbin ellerinde olduğunu, onun bu dünyadaki gelişmelere ve olaylara yön verip düzene koyduğu ve Tanrı'nın izni olmadıkça inanının başına hiçbir zarar gelmeyeceğini bilmek bugün bir inanlı için en güzel şeylerden bir tanesidir. Hatırlarsanız Eyüp peygamberin çevresinde bir tür çit çevreliydi ve Rab izin verinceye dek şeytan Eyüp'e bir şey yapamamıştı. Tanrı büyük ve değerli bir sonuca yol açmayacaksa inanının büyük ve derin tecrübelere, sıkıntılara düşmesine izin vermez. Ancak Tanrı'nın Eyüp'ün yaşamında buna izin vermesi sonuçta büyük ve değerli bereketlerin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştı. Eminim Rut Boaz'ın tarlasına gitmeye karar verirken bunun ne kadar önemli olabileceğini bilmiyordu. Birden karar verdi ve Boaz'ın tarlasına girdi ve tabii kanımca bunun için önce dua etmişti. Ve o tarlayı seçmesi için de bir takım gerekçeleri vardı. Tanrı'dan bir ses işitmek, görüntü ve rüyet görmek veya bir tecrübe yaşamak isteyen Tanrı çocuğuna şunu söylemek isterim ki Tanrı'nın insanlara yönelik yöntemleri farklıdır. Bazen çok ender istisnalar olmakla beraber genellikle Tanrı bugün insanlara kendi sözleri aracılığıyla konuşur. Ve Tanrı'yla ruhsal bir ilişki içerisinde yürüyen, yaşamındaki bütün günahlardan tövbe eden ve kutsal ruhu üzmeyen bir Mesih imanlısı Tanrı'nın yönetimi altındadır demektir. Tanrı'nın kendi yaşamına yönelik isteğinin ne olduğu konusunda emin olmadığı durumlarda Tanrı çocuğu kendi başına karar almalı ve aldığı karar doğrultusunda adım atmalıdır. Tabi almış olduğu bu karar belki yanlış bir karar olabilir ama unutulmamalıdır ki Tanrı onun bu kararı almasına izin vermiştir ve bununla bir amacı vardır. Geriye dönüp baktığımda bir olayı anımsıyorum. Tanrı'dan bana o konuda bir kapı açmasını istemiştim ama o bu kapıyı açmamıştı. Daha doğrusu o kapıyı benim yüzüme kapatmıştı ve ben bu olay karşısında çok üzülmüştüm, hatta kızmıştım. Ama şimdi olayları yeniden değerlendirdiğimde Tanrı'nın böyle yapmakla en iyisini yapmış olduğunu açıklıkla görebiliyorum. Babaları Hazreti Yakup'un ölümünden sonra kardeşleri kendisini görmeye geldiği zaman Hazreti Yusuf onlara şöyle demişti. Tekvin 50. bölüm 20. ayette. Siz bana kötülük düşündünüz ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını korumak için o kötülüğü iyiliğe çevirdi. Bu söz gerçekten bereketli ve cesaret verici bir söz olsun. Hem sizin için hem de benim için. Önünüzde vermeniz gereken kararlar konusunda kesin bir kılavuzluğa ihtiyaç duyuyorsanız ve şu anda kendi başınıza hangi yönde karar almanız gerektiğini bilmiyor olabilirsiniz. Ama unutmayın ki Mesih inanlısı için Tanrı ile arasında kurulan kırmızı bir telefon hattı vardır. Evet, yaşayan gerçek Tanrı ile günün her anında bağlantıya girebilir, onunla konuşabiliriz. Bu Mesih inanlısının en büyük ayrıcalıklarından birisidir. Ama o her zaman bize yanıt vermeyebilir. Bu nedenle bugün inanlar arasında sık sık duyduğumuz Rab bana şöyle dedi ya da Rabbin isteğinin bu olduğunu biliyorum türünden sözleri söylerken acele etmeyelim. Çünkü her zaman emin olmayabiliriz. Ama eğer gerçekten Tanrı'yla ruhsal bir ilişki içerisindeysek, hayatımızda tövbe edilmedik bir günah yoksa, kutsal ruhla dolu ve kutsal ruhu üzmüyorsak, bu durumda Rabbin isteği altında bulunduğumuzdan %100 emin olabiliriz. Evet, bu yolla yaşamınızı siz de onun isteği altına bırakabilirsiniz. Yusuf peygamberin, hatta Eyüp peygamberin durumuna düşseniz dahi, hatta Eyüp'ün söylediği gibi beni öldürse bile ben ona güveneceğim demeliyiz. Dostum, bu yaşama sevinç ve umutlu bir beklenti getiren büyük bir gerçektir. Tanrı'nın her gün inanlının ihtiyaçlarını karşılaması, inanlının yüreğini büyük bir sevinçle doldurur.
Şimdi yine Rut kitabı üzerindeki incelemelerimize devam edelim. Rut 2. bölüm 4. ayette şöyle yazar. Bu arada Beytlehem'den gelen Boaz, orakçılara Rab sizinle olsun diye seslendi. Onlar da Rab seni kutsasın karşılığını verdiler. Bizim bilmediğimiz bazı nedenlerden dolayı Boaz tarlasına sabah erken saatlerde gidemiyordu. Kendisi zaten varlıklı bir adam olduğu için sabahın erken saatlerinde orada bulunmak zorunda değildi. Çünkü tarlası zaten kendisine ait olduğundan emrindeki adamlar erken çalışmaya gidiyor, kendisi de öğleye doğru herhalde işçilerini kontrol etmeye gidiyordu. Kendisi varlıklı bir adam olduğu için belki de sabahları Beytlehem'de başka ticaret işleriyle uğraşmaktaydı. Bilmiyoruz ama hangi nedenle olursa olsun Boaz tarlasına erken saatlerde gitmiyordu. Tarlaya vardığında işçilerine ne söylediğine dikkat edin. Rab sizinle olsun. Evet, Boaz işçilerini Rab sizinle olsun diyerek selamlıyordu. Onlar da karşılık olarak Rab seni bereketlesin diyorlardı. Kapitalistlerin selamına benzemiyor bu, değil mi? İşverenler, patronlar, para babaları, emrinde çalışan işçilere Allah sizinle olsun derken, çalışanlar da patronlarına Allah tuttuğunu altın etsin, Allah seni başımızdan eksik etmesin diyerek minnet dolu karşılıkta bulunurlar. Ne var ki hem iş çevreleri hem de sermaye bugün Tanrı'dan tamamen uzaktadırlar. Açıkça söylemem gerekirse ben sadece bir İncil vaiziyim ve öyle kapitalist bir sistemi onaylamıyorum. Medyadan takip ettiğim kadarıyla işçi sendika liderlerinin çoğunun ateist olduklarını anlıyorum. Ben taraf tutmuyorum ama hem işveren hem de işçi sendikaları, işçiler Tanrı'ya yaraşır bir tutumda olup yeniden doğuşla Mesih inanları olsaydılar, o zaman sosyal adalet büyük oranda sağlanmış olurdu. Evet, Boaz tarladaki işçilerine Rab sizinle olsun diyor. İşçiler de Rab seni bereketlesin diyorlardı. Ne güzel bir işçi ve işveren ilişkisi, değil mi? Ve Rut 2. bölüm 5. ayette Boaz orakçıların başında duran adamına kim bu genç kadın diye sordu diye yazıyor. Şimdi hikayemizin en heyecanlı yerlerinden birine gelmiş bulunuyoruz. Rut adındaki bu küçük yabancı kadın dışlanmaya, yoksulluğa ve hayatının sonuna kadar dul kalmaya razı olmuş bir şekilde tarlada çalışmaya, kendisi ve kaynanası Naomi için tahıl devşirmeye gitmişti. Tesadüf eseri Beytlehem'in en gözde insanlarından, yani bekarlarından biri olan Boaz'ın tarlasına girmişti. Evet, evlenecek yaşa gelmiş kızlar için o dönemlerde günümüzde olduğu gibi geleneklerin olup olmadığını tam olarak bilemiyoruz. Ama genç, bekar ve varlıklı biri olması nedeniyle her ana baba böyle bir damatları olsun isterdi. Ne var ki Boaz kendisi kasabanın genç kızlarına ısınamamış, gönlünü içlerinden birine kaptırmamıştı. Ama sonra bir gün tarlasına geliyor ve Moavlı bu küçük dul kızı Rut'u görüyor ve ona vuruluyor.
hem de ne vurulmak. Hemen yanı başındaki hizmetçilerine soruyor. Bu genç kadın kimdir? İsterseniz size bu sözün başka bir tercümesini aktarayım. Boaz şunu demek istiyordu bu soruyla. Bu kız nerelerdeydi de daha önce göremedim. Evet, Boaz kasabanın müzmin bekarı Moavlı Rut'u görür görmez aşık olmuştu. Belli ki Rut çok güzel kadındı. Hoş, anlayışlı, çekici bir kadın. Boaz'ın hakkı vardı. Rut'un güzelliği gözünden kaçmamıştı. İnsan ilk görüşte aşık olur mu demeyin. Bence olabilir, hem de nasıl. Kaç kez evlilik kutsamalarında ben eşime ilk gördüğüm anda aşık oldum diyenleri duymuşuzdur. Aslında onu ilk görüşümde beğenmiş ve eşim olmasını aklımdan geçirmiştim ama onun bu iş için çok acele ettiğimi sanmasını istemiyordum. Bu nedenle ona bu ilk buluşmamızda evlilik teklifi etmemiştim diyenlere de tanık oluyoruz. Bu nedenle ben ilk görüşte insanın aşık olabileceğine inanıyorum. Bunu hem kendi hayatımda hem de birçok insanın hayatında gördüm. Ama aşktan da önemlisi o evlilikte sevginin gerçek olup olmadığı sınanmalı ve kesin karara ondan sonra varılmalıdır. Boaz ilk görüşte Rut'a aşık olmuştu. Evet, buna Boaz ile Rut'un aşk hikayesi de diyebiliriz. Rut 2. bölüm 6. ayette orakçıların başına duran adam şu karşılığı verdi. Naomi ile birlikte Moab topraklarından gelen Moavlı genç kadın budur. Boaz'ın orakçı başı bu kadının kim olduğunu açıklayarak şöyle demek istiyordu. Niye soruyorsun? Herhalde onu tanımak istemiyorsun değil mi? Tarlaya geleli çok olmadı. Rut'un o tarlaya gelmesinde kendisinin hiçbir payı olmadığını Boaz'a inandırmak istercesine sözlerini sürdürerek şöyle dedi. Rut 2. bölüm 7. ayetti. Bana gelip izin ver de başak devşireyim, orakçıların ardından gidip demetlerin arasındaki artıkları toplayayım dedi. Sabahtan şimdiye kadar tarlada çalışıp durdu. Çardağın altında pek az dinlendi. Her ne kadar Boaz'ın bu yabancı küçük kadına tutulduğu belli ise de Boaz'ın orakçı başı bunun hemen farkına varmamıştı ve sanki Rut'un o tarlaya gelmesinin sorumlusu kendisiymiş düşüncesiyle savunmaya geçmişti. Bu Moavlı kadın sabah erkenden tarlaya girdi ve başak toplayıp toplayamayacağını sordu. Ben de onun halini görünce hayır diyemedim. Onun durumunda olan yoksul ve dulların tarlalara gidip kendileri için ürünlerden toplamaları Musa'nın yasasına da uygundur. Ama kendisini savunmasına hiç gerek yoktu çünkü Boaz kıza aşık olmuştu. Bu durum bize Rut hakkında epey şey anlatmaktadır. Adının anlamına uygun bir kişiliği olduğu belliydi Rut'un. Anımsarsanız Rut adının Türkçe'ye doğrudan bir tercümesini yapamamıştık. Çünkü Rut adını tek bir sözcükle anlatmak mümkün değildir. Rut adı anlam olarak güzellik, kişilik, tatlılık, çekicilik, cazibe anlamlarına gelmektedir. Ne var ki cazibe ve çekicilik kavramları Yeşilçam filmlerinde ve ucuz mecmualarda çarptırıla çarptırıla bugün tamamen farklı bir anlama bürünmüştür. Bu nedenle Rut'u tanımlamakta zorluk çektiğimi söylemeliyim. Ama Rut gerçekten zeki, alımlı, güzel bir kadındı. Betlehem'in bütün kızlarının başaramadığı şeyi bu kız hem de hiç uğraşmadan başarmıştı. Zaten kendisini bir yabancı ve dışlanan bir kişi olarak kabul etmişti ve kimsenin dikkatini çekeceğini aklına bile getirmiyordu. Boaz tarafından fark edilmesiyle ne kadar şaşırdığını herhalde siz de fark etmişsinizdir. Boaz, orakçı başının Rut'la ilgili bilgileri vermesinden sonra Rut'a dönerek şöyle diyor. Rut 2. bölüm 8. ayette. Bunun üzerine Boaz Rut'a dinle kızım dedi. Başak devşirmek için başka tarlaya gitme. Buradan ayrılma. Burada benim hizmetçi kızlarla birlikte kal. Burada durup Boaz'ın söylediği sözlerin garip sözler olduğunu söylemem gerekiyor. Boaz cömert olmasına cömert bir adam olsa da yoksulları tarlasına davet edip başak toplamalarını istemezdi. Tabi tarlasına birileri bu iş için gelirse onları kovamazdı yasaya göre ama yine de onlara bir davetiye de çıkarmazdı. Ama bu olayda Rut'a başka bir tarlaya gitmemesini, kendi tarlasında kalıp sadece orada buğday toplamasını söylüyordu. Rut'a tutulduğu belli oluyor değil mi? Ve sonra sözlerine devam ederek Rut 2. bölüm 9. ayette şöyle diyor. Gözün orakçıların biçtiği tarlada olsun. Kızların ardından git. Sana ilişmesinler diye adamlarıma buyruk verdim. Susayınca var git, kuyudan çektikleri suyla doldurdukları testilerden iç. Burada çok önemli iki nokta bulunmaktadır. Boaz burada Rut'tan sadece tarlasında kalmasını değil, ama kendisinin de koruyucu kanatları altına girmesini istemektedir. Rut'a şöyle diyor aslında. Bundan böyle bu tarlaya rahatlıkla girmen için emir verdim. Hiç kimse senin kılına zarar getirmeyecek. Evet, o günlerde yabancı biri Yahudi toplumu arasında pek sevilmez, sürekli aşağılanır ve hor görülürdü. Rut gibi genç bir kadın için özellikle Moavlı olması nedeniyle İsrail'de yaşamak çok zor ve tehlikeliydi. Genç bir kadın, üstelik dul, korumasız, yoksul ve yabancı. Boaz Rut'u çevreleyen olası tehlikelerin bilincinde olarak Rut'u kendi koruması altına alıyordu. Bundan sonra Rut'un güvenliğiyle, sağlığı ve dolayısıyla hayatı Boaz'ın gözetimi altında bulunacaktı. Bugünlerde büyük şehirlerin sokakları genç kız ve kadınlar için ne kadar tehlikeli ise, o günlerde de genç bir kadın için Bethlehem sokakları öyle tehlikeliydi. Afrika'da hizmet eden bir arkadaşım, Afrika'nın balta girmemiş ormanları bizim için en tehlikeli kent sokaklarından çok daha güvenlidir diyordu. Günümüzde herkesin bireysel özgürlüğünün var olması ve liberalizm bireysel suçların artmasında büyük bir rol oynamıştır. Yine suç işleyen suçluların çoğu aldıkları cezayı tamamladıktan sonra topluma kazandırılamamakta, gidip yeni suçlar işleyerek hapishaneye geri dönmektedir. Tabii suçluyu hapise koymaktaki ilk amaç onun işlediği suç için cezalandırmak ve hapisten çıktığında da bir daha suç işlememesi için eğitmek ve yetiştirmek olmalıdır. Ama hapisler cezaevinden çıkanların kaçta kaşını topluma geri kazandırmıştır. Birçoğu sokaklarda uyuşturucu ve fuhuş yataklarına geri dönmüşlerdir. Bir şeyler yapılmalıdır ama hiçbir yönetmelik, değişiklik ya da yeni bir yasayı getirmek insanın günahlı tarafını değiştirebilecek güçte değildir. İnsanın günah işlemeye, suç işlemeye eğilimli doğasının bertaraf edilmesi ve ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunun da tek yolu Tanrı sözünde açıklandığı gibi günahlı kimsenin Rab İsa Mesih'e gelmesi, onu Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul etmesi, günahlarından dönerek yeni bir yaşam için Rab Mesih'e bağlanmasıdır. Bir kimse tutuklu olsun, serbest olsun, topluma geri kazandırılacaksa ilk olarak Rab İsa Mesih'e gelmeli ve ona iman ederek yeni bir yaratık olmalıdır. Evet, Boaz'ın bu centilmenliği ve nazik hareketi üzerine Rut'un gösterdiği tepkiye dikkatinizi çekmek istiyorum. Rut 2. bölüm 10. ayette şöyle yazar. Rut eğilip yüzüstü yere kapandı. Boaz'a, bir yabancı olduğum halde bana neden yakınlık gösteriyor, bu iyiliği yapıyorsun dedi. Rut'un, niçin gözünde lütuf buldum da beni sayıyorsun, ben bir yabancıyım diye bir soru sormasının gerisinde belli bir oyun ve niyet yoktur. Rut'un hiçbir zaman böyle bir niyeti olmamıştır. Anımsarsanız Rut, Naomi ile birlikte Bethlehem'e döndüğü zaman ne gibi zorluklar ve engellerle karşılaşacağından tamamen habersizdi. Moavlı diğer gelin olan Orpa'nın Moav'da kalıp Bethlehem'e gelmemesinin nedeni buydu. Orpa tüm bu zorluklara katlanamayacağını görüp Bethlehem'e gitmekten vazgeçmişti. Yaşamının sonuna kadar yoksulluk içinde ele güne muhtaç, hor görülen bir yabancı olarak yaşamak istememişti. Orpa'nın Moav'da kalmasının başlıca nedeni buydu. Oysa Rut bütün bunları bile bile Bethlehem'e gelmişti. Bethlehem'e inip Boaz'ın tarlasına vardığında kimsenin kendisini fark etmeyeceğini sanmıştı. O dönemde Yahudiler Moavlarla hiçbir alışverişte bulunmadıklarından Bethlehem'deki tüm Yahudilerin kendisine sırt çevireceğini ve kendisiyle konuşmayacaklarını bekliyordu. Daha ileride de göreceğimiz gibi Musa peygamber aracılığıyla gelen Yahudi yasası bir Moavlının Rabbin cemaatine girmesini dahi yasaklamıştı. Moavlular hiç de hoş hatıralar bırakmayan çok kötü bir başlangıç yaşamışlardır. Şimdi Rut'un sorusunu kolayca yanıtlayabilirim. Eğer Rut sadece evine gidip aynaya baksaydı bunun nedenini çok iyi anlayacaktı. Çünkü gerçekten çok güzel, tatlı, hoş bir kadındı. Bir kadında ve eşte aranacak tüm niteliklere sahipti. Nitekim Boaz'ın ilk görüşte Rut'a vurulması da boşuna değildir. Evet, Rut'un sorusunu kolayca yanıtlayabilirim ama burada yanıtlayamayacağım başka bir soru ortaya çıkıyor. Niçin gözünde lütuf buldum? Şimdi bana eve gidip aynaya bakmamı söylemeyin. Çünkü ben bu işi yaptım. Ama size doğrusunu söyleyeyim. Hiç de çekici, yakışıklı biri değilim. Bu sorunun yanıtı için aynalara bakmıyorum. Tanrı bizi karşılıksız olarak sevdi ve kurtardı. Bizim güzelliğimize, tatlılığımıza bakmadı. Tanrı lütfu bize karşılıksız olarak uzatılmıştır. Rut kitabında da bu aynı gerçek anlatılmaktadır. Hiç hak etmediği halde Tanrı'nın lütfu Rut'un üzerinde sergilenmişti. Evet, Rut, Tanrı'nın lütfunu hak edecek hiçbir şey yapmadı. Bizler de yapmadık. Rut gibi Tanrı'ya biz de şu soruyu yöneltebiliriz. Niçin gözünde lütuf buldum? Ya da nasıl oldu da beni kayırdın, bana acıdın ve lütfunu bana kadar uzattın? Bizler gerçekten de Tanrı'ya cazip, hoş, güzel görünmüyoruz. Tanrı'nın aradığı niteliklere sahip değiliz. Ama bütün bunlara rağmen Tanrı bizi seviyor. Onun bizi olduğumuz gibi sevmesi kutsal yazılardaki en büyük gerçeklerden bir tanesidir. O bize olan sevgisini açıkça gösterdi. Evet, biz henüz günahkarken Mesih bizim yerimize öldü. O lütfunu, lütuf elini bize uzattı. Evet arkadaşım, Tanrı bugün bu temele dayanarak günahlı insanları kurtarmaktadır. Eğer Tanrı birilerinin günahlarını bağışlayıp kurtarıyorsa bu sadece Tanrı'nın sevgi olma gerçeğine dayalı olarak gerçekleşmektedir.
O sevgi olduğu ve bizi çok sevdiği için onun bu lütfu aracılığıyla kurtulabiliyoruz. Yoksa kurtuluşu hak edebilecek hiçbir şey yapamayız. Bütün dindarlığımız, sevaplarımız ve iyiliklerimiz onun kurtuluş hediyesini satın almaya yetmez.